Radyo Doktoru.
Öyle mi? 14.4 Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan herkese merhabalar. Radyo Doktoru bugün çok keyifli, çok ilginç konularla yine hayatınıza dokunmaya devam edecek. Sizler de merak ettiklerinizi bize sorun istiyoruz. Bize ulaşmak için çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Arayın bizi, sorun, merak ettiklerinizi paylaşın. Bize uzmanlarımızdan ilk ağızdan buradan iletelim sizlere. Elektronik postayla belki e-mail atmak isterseniz radyodoktor@trt.net.tr ve sosyal medyada Radyo Doktoru yazarsanız hem etiket olarak hem de et işaretiyle beraber bize ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden, Türkiye'nin dünyanın her yerinden ve mobil uygulamamız TRT TV uygulamasından da yine mobil olarak bizi takip edebiliyorsunuz. Bugün ne konuşacağız? Önce İngiltere'ye bağlanacağız. Berrak'tan son gelişmeleri alacağız yine sağlık haberleriyle ilgili. Ardından da canlı yayın konuğumuz olacak Serkan Kara İsmailoğlu ile birlikte. Beynimizi konuşacağız. Erkek beyni, kadın beyni. Acaba beynimiz bize neler yapıyor, neler yaptırıyor? Neleri doğru biliyoruz, neleri yanlış biliyoruz? İnanılmaz enteresan.
Farklılıklarımızı konuşacağız belki de biraz.
Çok enteresan bilgiler var.
Birbirimizi anlamaya çalışacağız.
Hepsi birazdan. Şimdi yanımızda önce bir merhaba diyelim.
Merhaba herkese. Çok teşekkürler davetiniz için.
Ne demek, keyifle. Şimdi kısa bir aramız var. Güzel bir şarkı dinleyelim, ardından devam edeceğiz.
Yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım korumasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik kullarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı, bir umutu yaşatan insanı aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyundu. Göz göze durup bakınca göreceğiz. Bilemiyoruz şimdi. Çalamam, bir
kalmasın. Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildik anılarım körmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Ver o nasıl yaşatan insanı.
...14.9 saatimiz Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan memleket havasıyla yine sağlıklı, keyifli sohbetlere devam ediyoruz. Sözlerimi geri alamam dedi bulutsuzluk Özlem'i. İşte bazen beyin öyle bir bizi kontrol ediyor ki sözlerimizi geri alamıyoruz. Söylüyoruz, gidiyor, geri gelmiyor. Şimdi İngiltere'ye bağlanalım. Berrak Kambil bizimle. Berrak merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar Özgün.
Merhabalar, sevgiler. Hemen merak ediyoruz, ne gelişmeler var, son haberler neler İngiltere'de?
Evet, beyin konusu tabii özellikle kadın erkek beyniyle arasındaki fark ister istemez yansıyor bütün araştırmalara. Gazetelerde hemen ön sıralarda yer alıyor böyle haberler. Gerçi çok dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Kadın erkek cinsiyet ayrımı çizgisini bozmasın ya da işte hani oradaki ince çizgiye dikkat edelim kaygısıyla ama... Yıllardır konuşulan bir tartışma olduğu söyleniyor, bir gözlem. Erkek beyninin kadın beyninden hacim olarak daha büyük olduğuna dair. Ancak yakın geçmişe kadar bunu ispatlayacak bir çalışma bulunmuyordu. Ta ki İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı konuya el atana kadar. Bu araştırma kapsamında 44 ile 77 yaş aralığındaki toplam 5000 kadın ve erkek beyin taramasından geçirildi. Ve beynin 68 ayrı bölümünün hacmi ölçüldü. Ve sonuçta evet, erkek beyninin hacimsel olarak biraz daha büyük olduğu kanıtlandı. Tabii bu gözle görülür bir fark değil çünkü yan yana karşılaştırılan iki beyinden hangisinin kadına ya da erkeğe ait olduğunun tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Araştırma ancak bazı genel kanıları doğrulayan sonuçlara ulaşmış durumda. Örneğin kadın beyninde serebral korteksin daha kalın olduğu görüldü. Tabii uzmanlarımız yanlış sanırım, beni düzeltsin ve daha iyi açıklamalarını da tercih ederim. Tabii serebral korteks sanırım beynin değil, kelime haznesi, hayal gücü, algı, şuur gibi becerilerini yöneten bölümü. Ve elde edilen sonuçlar kadınların bu alanlarda daha etkin olduğuna dair inancı destekler nitelikte. Benzer şekilde erkek beyninde mekansal algılama, karar alma, öğrenme, ödüle tepki ve duyularla ilgili bazı alt kortekslerin daha büyük olduğunun da anlaşılması yine bu konudaki genel kanıyı doğruluyor. İşte erkekler daha kolay araba park eder, mesafeleri daha iyi algılar, alışverişte daha kolay karar verir gibi bu tür genel kanıları belki de bu hacimle bağlantılandırmak mümkün. Belki diyorum çünkü araştırmanın açıklayamadığı ayrıntı beyin büyüklüğünün ya da kalınlığının zeka ve davranışlara nasıl etki yaptığının bilinmemesi. Bu sanırım çok daha kapsamlı başka yeni çalışmalara konu olabilecek bir şey olsa gerek.
Evet, seni bekletelim, birazcık bekletelim seni, bir soralım bakalım ne kadar doğru bunları. Serkan Kara İsmailoğlu'na soralım hemen. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Sefalar getirdiniz.
Için. Berrak Hanım'a da merhabalar İngiltere'ye.
Merhaba.
Ne kadar doğru sizce?
Berrak Hanım konuyu çok güzel özetledi. Bence aslında ben boşa geldim. Berrak Hanım ne güzel devam ediyordu falan. Aynen öyle. Şimdi ama burada tabii bazı şeyleri açıklayabilmek lazım. Yani şimdi beyinde birçok bölge var. Hacimsel olarak dediğimiz, yani beyne dışarıdan bakarsak, yani hacimden ilk, yani büyüklük olarak, yani kafatasından beyni dışarıya çıkardığımızda erkeğe ait beyinle, tabii ortalama bir erkek ve ortalama bir kadından bahsediyorum. Hmm. Yoksa şimdi 2 metre kadın da var, işte 1.60 erkek de var. Ama mesela 1.70 bir erkek, 1.70 bir kadından beyni çıkarıp dışarıdan baktığımızda çok kabaca erkek beyninin total büyüklüğünü kastediyorum. Bir miktar farkı var. Yani ama bu yine Berrak Hanım'ın da dediği gibi zekayla vesaire falan bir ilgisi yok. Çünkü beyne total anlamda bakmanın bir anlamı da yok. Çünkü beyin birçok merkezden oluşuyor. İşte işitme, görme, konuşma vesaire. Ve bu çalışmada anladığım kadarıyla bu bölgelerin hepsindeki hacimsel farklılığı ele almış. Hı-hı, hı-hı. Bu hacimsel farklılık bize bir fikir veriyor. Başka şeyler de veriyor. Aslında özetlendiği gibi temel farklar bunlar. Yani bilmiyorum şimdi nasıl gideceğiz. Ora bekleyecek mi yoksa telefonu şey mi yaptı? Bilmediğim için yani.
Ama ben çok mutlu oldum. Yani hani niye anlıyoruz ki büyüklük olarak erkek beyni biraz daha büyük olabilir ama önemli olan fonksiyon.
Yani o
değil mi? Hani evet. Böyle bir espri evet. Yapılır yani, sürekli. Evet.
Mesela balinanın da beyni.
Yani bu zeka göstergesi değil.
Değil.
Tamam, devam edeceğiz. Biz tekrar Berrak'a dönelim. Diğer haberimizi alalım Berrak.
Evet. Diğer haberimizi bu araştırmadan başlayarak devam edeyim. Çünkü bu araştırmanın eleştirilen bir yönü var. O da seçilen yaş grubunun 44-75-77 yaş aralığı olması, hatırlayacağınız üzere. Kadınların menopoz yaşadığı bir dönem olması ve bu dönemdeki hormonal değişikliklerin kadın beynine nasıl yansıdığının tespit edilemediği üzerine bu eleştiri. Bu önemli bir eleştiri çünkü yapılan diğer araştırmalar ki şimdi bahsedeceğim bir başkasından kadınlar için hormonlarla beynin fiziksel yapısı arasında bir ilişki bulunduğunu doğruluyor. Bu hamilelik döneminde özellikle vücudu doğuma hazırlayan hormonların beyin yapısında değişiklik yarattığını ortaya koyan bir araştırma ve buradaki bulgulara göre özetle beyin küçülüyor ancak daha etkin hale geliyor ve kadını anneliğe hazırlama görevini üstleniyor. Peki neler oluyor? Beyin nasıl küçülüyor? Anlaşılan aslında küçülen beynin genel hacminden ziyade beynin bazı bölümlerindeki boz madde ya da gri madde, yine burada hocamıza danışmakta fayda var, hacminde çok büyük bir azalma yaşanıyor olması. Bazı uzmanlar bu değişimi bahar temizliğine benzetiyor ve etkisi 2 yıl kadar sürüyor. Ve bu küçülen alanlar sosyal idrak ve başkalarıyla etkileşimi düzenleyen alanlar. Özellikle zihin teorisi olarak adlandırılan inanç, istek, niyet, bilgi gibi zihinsel durumları anlama ve ilişkilendirme becerisiyle ilgili ve bu beceri hamilelik esnasında geriliyor kadınlarda. Bu durum çok endişe verici gibi geliyor önce kulağa ama aslında anneyi bebeğe yakınlaştıran bir gelişme olarak anlaşılıyor.
Evet, evet, ben
anne adayı. Anne adayı ne kadar çok boz madde kaybederse o kadar bebeğiyle olan bağ duygusu güçleniyor.
Çok enteresan. Böyle ağzımız açık dinledik seni. Bir beyin cerrahını dinler gibi. Çok güzeldi. Harikasın.
Harikasın. Ben sadece bilgileri derledim. Uzmanlık alanım hiçbir şekilde değil tabii ki.
Çok güzelsin. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, selamlar. Biz şimdi uzmanımıza soralım bakalım oluyor muymuş bunlar. Çok teşekkürler,
evet,
selamlar,
teşekkür
görüşürüz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun, hoşçakalın.
Teşekkürler. Gerçekten tam söylediğiniz gibi yani.
Ağzım açık dinledim yani.
Uzmanlığım diyor ama bence başlasın tez erkenden bir sinir bilim master ya da doktorası hiç fena olmaz. Şimdi aslında şeyden başlayalım. Bir kere bize gösterilen, anlatılan beyin hala erkek beyni. Yani şundan dolayı mesela eminim hepiniz bir beyin görmüşsünüzdür lisede, ortaokulda, yani bir resmini görmüşüzdür. Hı hı. İşte biz bugün, ben bu arada Hacettepe Tıp Fakültesindeyim normalde. Burada Hacettepe'de tıp derslerinde de biz bir beyin gösteriyoruz. Hı hı. İşte beynin önü arkası, iyi de bu kimin beyni? Şimdi soru bu.
Hep erkek beyni mi?
Hep erkek beyni.
Peki, çünkü şimdiye niye? Kadar da hep öyle miydi?
Şundan dolayı aslında şimdi organla ilgili keşifler hep kazalar ve yaralanmalar sonucu ortaya çıkıyor. Adamın kolu kopuyor. İşte damar sistemini buluyorsunuz vesaire falan. Şimdi bugüne kadar çok fazla erkek beyni incelendi. Niye? Savaş alanlarını falan düşünün. Binlerce erkek, çok fazla kadın yok. İşte onlar da bakıyorlar beyin böyle bir şey falan filan. Neyse diyorlar ki beynin demek ki bir buna benziyor. İşte bölgeler bunlar. Tabii kadınları da incelemişler bir şey diye ama dışarıdan beynin kendisi zaten bir şeye benzemiyor. Böyle garip, kıvrımlı, hafif koyu jölemsi bir organ. Ve uzun yıllar kadınlarla erkekleri beyin açısından ayırmamışlar. Şu an bu bize teknolojik olarak ne alaka gibi gelebilir ama mesela biz şu an şey konuşuyor muyuz? Kadın kalbi, erkek kalbi diye bir şey. Konuşmuyoruz değil mi? Desem ben erkeklerin kalbi şöyle, kadınların kalbi şöyle, bir yatsınır. Bu da böyleydi zamanında. Daha sonra ama keşiflerle ilgili çıktı. Şimdi dinleyicilerimiz şunu merak edecek. Diyecekler ki neredeyse 2018'e giriyoruz. Artık koskoca bilim insanları bununla çok daha dikkat ediyorlardır. Ama orada da dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Üzgünüm ama bu konuda da değil. Şundan dolayı. Şimdi çok fazla çalışma yapıyoruz. Çok fazla araştırma var. Şimdi araştırmaların çoğu organın işlevine yöneliktir. Mesela kahvenin, içtiğiniz kahvenin kalbin kasılma üzerine nasıl bir etkisi var? Şimdi bunu araştırmak için ne yapacaksınız? Kişiye kahve içirip kalbini inceleyeceksiniz. İnsanda ancak elektrofizyolojik yanıtlarına bakarsınız. Ama hayvan çalıştığınızda çok basit. İşte bir fareye kahve içiriyorsunuz. Tabii ona böyle kupayla kahve vermiyoruz yani. Kahveyi sulandırıp onu işte gavaj dediğimiz bir yöntemle veriyoruz. Neyse. Daha sonra fareyi kesip kalbini çıkarıp bakıyoruz. Şimdi buradaki bilimsel soru şu. Kahve kalbe ne yapar? Peki benim size sorum şu o zaman. Hangi hayvanı kullanacaksınız? Fare kullanıyoruz da. Erkek fareyi mi kullanmayı tercih edersiniz? Dişi fareyi mi?
Mesela, erkek. Siz ben, erkek. Ben tabii böyle şeyler. Hep erkeklerin olmasın.
Özgür Hoca'ya top atalım şimdi. Ne diyor bakalım? Erkek. Şimdi bence lady diyemeyecek gibi. Gerçekten lady. Samimiyetle sorayım. Yani bir önemi olur mu sizce ya da?
Yani aslında olmaması lazım ama bir önemi var zannedersem.
Yani tabii ki. Biz hassasız.
Şöyle bir şey var. Yani şimdi tabii ki cinsiyet farkı çalışmaları da yapıyoruz ama şimdi sizin bu konuda düşünceleriniz farklı oluyor mu? Bilim camiasında bu kural nettir. Hiçbir bilim insanı, tekrar altını çiziyorum, cinsiyet çalışmıyorsa, hiçbir bilim insanı dişiyle uğraşmak istemez. Bakın bu çok nettir. Hani burada kişisel sorunlarını dile getiren bir adam olarak oturmuyorum. Çünkü dişiyle çalışacağınız zaman ona bakmanız gerekiyor. Niye? Biliyorsunuz insanın ritimleri var. Böyle döngüleri vesaire var. Ve kadınların her ay yaşadığı. Hani biz erkeklerin hiçbir fikri olmayan bir döngü var ya, uzaktan bakın ne oluyor falan şeklinde. Halk arasında adet döngü denen menstrual döngü dediğimiz olay. Şimdi bu nasıl bir olay? Yani bu üremeye yönelik temelinde olan bir olay. Her ay işte o kadının yumurtayı atmasıyla ilgili bir şey. Ama bu döngü o bir aylık şey zaman içerisinde o hormonların sürekli bir değişimi var. Şimdi deney yapan bir bilim insanı için en önemli kriter şu: ortam koşullarının sabit olması.
Stabil değil.
Stabil değil. Yani eğer ben dişi çalışacaksam, samimiyetle söylüyorum. Önce şimdi hayvana soramıyorsunuz hani adetin kaçıncı günündesin falan, böyle bir şey yok. Hayvanı alıyorsunuz, işte onda çok zor bir incelemeyle ondan parça alıyorsunuz. O parçaya mikroskop altında bakıyorsunuz. Sonra atlasa bakıyorsunuz. Ha bu şu dönemde, bu dönemde. Hiçbir bilim insanı bununla uğraşmak istemez. Ver bana oradan 30 tane erkek fare. Garibimin her günü aynı zaten. Tak tak tak kesersiniz.
İstikrarlı.
Ve istikrarlıdır da. Ve sonuçlar, bakın tekrar söylüyorum, böyle eminim sizi dinleyen, bilimsel gelişmeyi de çok yakından takip eden dinleyicilerimiz vardır. Çalışmaların çoğu bu yüzden erkeklerde yapılır. İnsanda da öyle mesela. Yani birçok çalışmada hep erkek kullanılır. Tek bu farktan dolayı. O nedenle şu anda da bu çok baz alınmıyor ama artık bu ortaya çıktığı için bu konuda işte Edinburgh'daki çalışma gibi birçok çalışma yapılmaya başlanıyor ama olayın keşfi böyle. Burada şunu da çok önemli vurgulamak lazım en başından. Kadın beyni erkek beyni diye ayırıyoruz ama söz konusu bilişsel yeteneklerimiz olduğunda, yani nasıl söyleyeyim, işte empati dedik, üç boyutlu düşünme dedik, bunlar gibi işlevler olduğunda beynimizin cinsiyeti biyolojik cinsiyetimizden bağımsız. Şimdi bunu bir kere, en önemlisi bunu bir vurgulamakta fayda var. Yani bütün kadınlar dişi beyni, bütün erkekler erkek beyinlidir, yanlış, çok net. Dişi beyinli erkekler de var, erkek beyinli kadınlar
sadece
da var.
Sadece iki tane midir? Yoksa hani daha yani sadece beyin olarak baktığımızda dişisi ve erkeği mi var, yoksa hani daha karmaşık
ben
bir tarafa
olabilirim mesela.
Bir evet. Sınıflandırmaya ben sokamadığımız ben grup de olabilir mi? Evet tabii, hoş kadın olmaktan ben de mutluyum.
Hayır, olay şu. Olay şu aslında. Şimdi anne karnına baktığımız zaman gelişime bir kere mükemmel bir gelişim. Şimdi Berrak Hanım çok kısaca söyledi anne beyninde olanlar ama fetüste oluşan mükemmel bir şey. Ya mükemmel. Yani işte sperm yumurtayla birleşiyor, bir tane top oluyor. Bir tane bildiğiniz küçük yuvarlak toplu iğne başı kadar bir top. Ve o bölüne bölüne sizi meydana getiriyor. Şimdi bu gelişim sırasında beynimiz iki yarı küreden oluşur. İki tane yarı küreyi düşünelim. Bunlar büyümeye başlar. Eğer beyne hiçbir müdahale yapmazsanız sağ ve sol hemisfer eşit şekilde büyür. Ve biz bu beyin yapısına dişi beyni diyoruz. Yani beyne dokunmazsanız dişi beyin olur. Ya adını biz dişi koyuyoruz. Şundan dolayı kadınlarda daha çok görülüyor. İstiyorsanız biz buna A beyni diyelim. Hiç fark etmez. Veya işte özgür beyni diyelim. Yani ne olduğunun bir önemi yok. Ama dişilerde daha çok oluyor. Çünkü erkek fetüste şu oluyor. Erkek testosteron dediğimiz bir hormon salgılıyor. Anne karnında kendisi. Bu testosteronun bir sürü etkisi var. Kalp damar sisteminizi etkiliyor, beyni etkiliyor, birçok şeyde. Beyne yaptığı etki şu. Sol yarı kürenin gelişimini sağa göre bir miktar geciktiriyor. Doğal olarak karşımızda çok garip bir asimetri söz konusu. Bu kötü bir şey veya eksik bir şey değil. Bunu özellikle belirtelim. Sol sağa göre geç geliştiği için bu fantastik dünya çıkıyor işte ortaya. Yani erkek dediğimiz, öyle erkek beyni dediğimiz garip bir beyin çıkıyor. Yani özetle. İki tip beynimiz var çok kabaca. İster A beyni ister B beyni diyeyim ama anlaşılması açısından daha çok kadınlarda görüldüğü için dişi beyin her iki hemisfer eşit şekilde büyüyor. Bir de erkek beyni dediğimiz işte sağla sol arasında kaba bir asimetri var. Peki bu beyinler iki tip aslında ama her kadında da dişi beyin olmuyor. Mesela ben şimdi kendimden bahsedeyim. Normalde ben annemin karnında testosteronumu salgıladım. Şimdi bende bir sıkıntı yok. Ben yaptım onu. Hatırlamıyorum ama yapmış olmam gerekiyor teorik olarak. Fakat annem işte o dönem çok fakirdik. İçinde bulunduğumuz koşullar zordu. Stres vesaire bu hormonu baskıladığı için o testosteron benim beynimde gerekli etkiyi gösteremedi. Doğal olarak ne oldu? Benim hemisferler eşit şekilde büyüdü ve ben dişi beyinli oldum. Burada şunun altını özellikle çizeyim. Şimdi ben böyle konuşmalarda falan dişi beyinliyim deyince bazı erkekler böyle bıyık altından giriyor. He dişi beyinliymiş falan diye. Bu tümüyle bilişsel yetenekleri ifade eden bir terminoloji. Çünkü şimdi işin içine başka şeyler de giriyor. Mesela işte farklı cinsel tercihleri olanlar var. Hayata farklı bakan insanlar var. O konunun eşcinsellik vesaire gibi konuların bununla hiç bir ilgisi yok. Bunu özellikle altını çizelim. Çünkü bir erkeğe dişi beyinli deyince bozulabiliyor. Sen kime dişi beyinli diyorsun falan şeklinde.
Keşke aslında dişi beyinli olsa. Tabii.
Yok o ayrı. Bunu özellikle belirtelim ama yok. Yani dişi beynidir erkek beyni ya da erkek beynidir dişi beyni diye bir ayrım yok. Hani bu işi doktora tezinde yapan bir adam olarak bunu çok net söyleyebilirim. Birbirini çok güzel tamamlıyorlar. Benim de bu işlere girme nedenim şuydu. Çok fazla kavga gürültü var ya kadınlarla erkekler arasında. Aşıkken her şey mükemmel.
Değil neden?
O, çok aşıksınız çünkü. Yani
niye onun bir süresi var?
Ama şimdi şöyle düşünün. Aşık olduğumuz o zamanları hatırlayalım. Bir kere bir sürekli fonda bir müzik çalıyor. Arkada beyinde bir müzik var tamam mı? Ve sürekli onu görüyorsunuz. Çocuk mesela sürekli o kıza bakıyor, onu düşünüyor. Ondan telefon geldiğinde şey yemeden kesiliyorsunuz, içmeden kesiliyorsunuz. Buna fenil etil amin fazı deniliyor biyolojik olarak. Bu bir faz. Bütün hormonların böyle coştuğu, hani böyle yemekler için soslar yaparsınız ya, yani bilmiyorum hani. O sosları böyle çok acayip güzel soslar vardır ya. Beynin en güzel sosu bu sostur. Yani aşk sosu. Müthiştir. Ama şöyle düşünün. O an dopamin coşmuştur. Mutluluktan uçuyorsunuzdur zaten ama nereye kadar böyle gidebilirsiniz ki? Düşünsenize fizyolojik ihtiyaçlarınızın çoğunu uyumuyorsunuz. Gece yarılarına kadar aşkın gözü kör dediğimiz olay. Bu fenil etile amin eğer sürekli devam etse hapı yutardık kelimenin tam anlamıyla. Ya açlıktan ölür.
İflas eder.
Hem maddi hem vücut olarak, hücresel olarak.
Peki yeri ki cins beyinde de değil. Aynı şekilde mi seyrediyor? Yani hani aşık olduğumuz zaman. Hani ben de kadın beyni var. Çok da eminim. Evet ve seviyorum da. Yani erkek beyninde de aynı şekilde mi gidiyordur bu? Yoksa farklılıkları şimdi, var mı o noktada da, aşk noktasında da?
Şimdi bu çok güzel bir soru. Yani açıkçası aşk konusunda sistem, yani aşık beyinde cinsiyet farkı oluyor mu sorusu gerçekten güzel bir soru. Mesela bununla ilgili bir çalışma yok. Açıkçası benim de aklıma gelmemişti. Çok kıymetli bir soru. Bir kere buna bir bakalım.
Çalışalım ama.
Çalışalım yani. Çünkü aşk bir sizi resetliyor ya, hani bir yakınlaştırıyor ya. Aşık adamı anlarsınız. Hani dışarıdan baktığınızda aşık kadını da çok net anlarsınız. Ama burada şunu da söyleyeyim. Gerçek aşktan bahsediyoruz. Hani bazı insanlar diyor ya, acaba aşık mıyım? Zaten onu soruyorsanız aşık falan evet, değilsiniz. Çünkü fenil etil amin öyle soru işareti bırakmaz. Nettir falan. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela empati dediğimiz kavram. Şimdi empati, yani bunları tek tek mi nasıl konuşalım bilmiyorum. Hani ben kusura bakmayın çok gevezeyim ama. Yani.
Yok yok hayır aslında şöyle daha konuşacak çok şeyimiz var. Çok heyecanlı gidiyor, çok heyecanlıyım. Çok güzel. Belki dinleyicilerimize sorularım vardır. Onların da sorularını biz alalım. Tamam. Bir küçük bir çay molası verelim.
Olur.
Sonrasında sorularımız var. Mesela kadın erkek baktığı zaman aynı şeyi mi görüyor? Hmm. İki cins arasındaki iletişim çalışmaları çatışmalarının sebebi ne?
Evet. Ya da, ondan başlayalım ya. Ya o da, iletişim çok fena.
Tabii beyinle bağırsak aşk arasında bağ var mı? Aşk
bitince onlar değil mi?
Hepsini gelecek. Soracağız. Kısa bir şarkı aramız var. Hemen ardından devam edeceğiz.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
İşte geldik filmin sonuna. Adam yerine koymak istemem seni. Ve intikam çiçekse bende bahçesi. Plaklarım sen de ver hemen geri. İşte geldik filmin sonuna. Adam yerine koymak istemem seni. Ve intikam çiçekse bende bahçesi. Plaklarım sen de ver hemen geri. Senden bana kalan iki küçük kedi şimdi. Başlarım bu aşkın ızdırabına. Utanmadan şimdi ağlıyor musun? Gökkuşağını göremedik diyorsun. Renk körüyüm ben bilmiyor musun? Başlarım bu aşkın ızdırabına. Utanmadan şimdi ağlıyor musun? Senden bana kalan iki küçük kedi şimdi ansızın. Çekip de gittin izledin göm hadi. Vicdanını bu kalbin altına. Zorba yıka ellerini. Yıka günahların aksın hayallerin. Zindanlara demir atsın annem bile. Sevmedi seni benim kadar.
Ve Serkan Kara İsmailoğlu ile birlikte sohbet etmeye devam ediyoruz. Beyni konuşuyoruz. Bugün evet. Çok önemli bir konumuz var. Çok etkileyici, çok heyecanlı bir konumuz var. Şimdi bir de kadın erkek beyni deyince bir anda ortalık karışıyor zaten.
Çok karışıyor. Ama.
Çok. Dinleyicilerimizin de soruları varsa, merak ettikleri varsa onları da bize iletirlerse. Şimdi
ben soracağım ama. Aşk demiştik. Tamam. Ne zaman bitiyor diyeceğim.
Devam edeceğiz. Tamam. Soracağız. Onların da soruları olsa bizim soru çok. Bilmiyorum sıra gelir mi de. Bizde daha fazla soru var. Hemen biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sen sor sorunu.
Aşk bitiyor mu?
Aşk bitiyor mu? Ne zaman bitiyor? Ne zaman gerçek adam o mudur onu görürüz biz?
Çok güzel. Şimdi aşk bitiyor mu sorusu yani bilimsel olarak cevapladığımızda aslında aşk bitmiyor. Yani bir kere onu söyleyelim. Aşkın fazları var. Yani ilk bahsettiğim faz fenil etil amin fazı.
Yani körlük fazı.
Kısa süre körlük fazı.
Hani Nirvana.
Leyla olduğumuz işte o dönem en üst nokta, zirveye ulaştığınız nokta. O nokta sizi çok kuvvetli bağlıyor. O bağdan sonra işte onun da çeşitli evrimsel amaçları var. Onlara girmeye gerek yok zaten. Hani işte soyun devamıydı, şuydu buydu. Yani asıl dinamik o. Daha sonra ikinci faza geçiyoruz. Buna da oksitosin fazı diyorlar. Yani aşkla uğraşan sinir bilimciler. Oksitosin normalde bir hormon. Şimdi kadın erkek konuşacağız dedik ama aşk konuşacağız. O da ilginç. Şimdi oksitosin nasıl bir hormon? Oksitosin şöyle bir hormon. Biz onu bağlılık hormonu olarak bildiriyoruz. Çünkü mesela bir insana ne kadar çok oksitosin salgılatırsanız o kişi size o kadar bağlı oluyor. Bu çok önemli. Hatta oksitosin nasıl salgılanıyor ilk biliyor musunuz? Oksitosin, yani bir sürü hormonumuz var. Yani çeşitli şeyleri var da en yoğun olarak karşımıza doğumda çıkıyor. Doğum sırasında bebek dışarı çıkarken rahim kaslarının kasılmasında çok önemli bir etken oksitosin. O rahim kaslarını kasarak çocuğun daha kolay çıkmasını sağlıyor. Ama o oksitosin sizde ne kadar çoksa o kadar büyük bir bağlılık yaşıyorsunuz. Bu birinci oksitosin salgılama mekanizması.
Her emzirme döneminde de oksitosin.
Ve anne, emzirme bebek döneminde de aynen bebeğin ağzı. Çok acayip müthiş bir refleks şeması var orada. Annenin meme başına değdiği an kadında yine oksitosin salgılanıyor. Çok güzel bir şey bu.
Bebeğe bağlanıyor yani.
Ve inanılmaz bağlanıyor. Yani o bebeğe bağı burada şey oluyor. Mesela fare çalışmalarında eğer siz yavruyu annesini emzirmeyecek şekilde ondan uzaklaştırıp sonra bıraktığınızda anne onunla ilgilenmiyor. Çünkü o bağın kurulmasında şey çok önemli. Yani oksitosin niye önemli onu anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir bağ kuruyor. Şimdi bu da oksitosin fazı diyoruz. Şimdi bu oksitosin fazını yaşatmak bizim elimizde. Şimdi biliyorsunuz modern insanlar hep şey işte insanlar bize nasıl güvensin diye bir oksitosin üretmeye çalışıyorlar. İşte damar yoluyla veremiyorsunuz kan beyin bariyerini geçemediği için işte nazal vermeye çalışıyorlar. Şu an işte oksitosin spreyleri hani sıkayım işte size bana güvenin falan diye. Yani işin hala orada da şeyindeyiz yani garip şeyindeyiz. Yani kadına sıkayım bana güvensin böyle modundayız ya erkeğe hiç fark etmez. Ama şu an o konuda bir gelişme yok ama insanlara şunu söyleyebilirim. Mesela ilişkilerde oksitosin salgılama, dokunma oksitosin salgılatıyor. Mesela hani o temas çok önemli. Hani işte el ele tutmamızın o sık sık nedeni de o. Sarılmak. Sarılmak tam anlamıyla oksitosin salgılatıyor. Müthiş bir şey. Yakın 5 yıl önce bir çalışma görmüştüm. Harika bir çalışmaydı. Yaşlılarda insan farede yapılmıştı ama kas dokuları biliyorsunuz yaşlandıkça yani geriliyor, azalıyor vesaire.
Kısalıyor.
Kas hücrelerinin üretimi azalıyor. Mesela oksitosin hormonunun biz o kas hücrelerini iyileştirdiğini de biliyoruz. Mesela hani bunu niye söylüyorum? Hani sarılma, el öpme, büyüklerimize bayramlarda gideriz ya. Mesela sizin o dedenize bir sarılmanız aslında hem bir sevgi, psikolojik bir etkisi var. Aynı zamanda onda oksitosin salgılatarak yani kas hücrelerini iyileştirmede bile etkisi var. Yani hani o temeline girdiğimizde çok şey var ama konumuza dönecek olursak. Şimdi fizyoloji çok geniş bir kısım. Şu çıkıyor karşımıza. Aşkta körüz. Oksitosin fazının bu arada şeyi size bağlı. Yani ne kadar bağlı olduğunuzla ilgili. Mesela diyelim çok çılgın iki aşık. İşte feniletilamin bitti. Oğlan üniversiteye dönmek zorunda kaldı. Kız şehirde kaldı. Mesela bu tarz ilişkiler yürümüyor. Niye? İşte telefon ilişkisi veya işte internet ilişkisi. Çünkü niye? Oksitosini destekleyecek bir şey yok ortada. Dokunma yok, bir şey yok. Araya bir mesafeye giriyor.
Biz ona gözden ırak, gönülden ırak diyoruz. Ama bilmiyoruz ki oksitosin yani.
İşte orada oksitosini şey yapmak lazım. Şimdi burada dinleyicilere şunu söylemek gerekiyor. Yani çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor ilişkinin ilerleyen safhalarında. Ya bu adam mıymış veya bu kadın mıymış benim bu kadar aşık olduğum vesaire. Çünkü niye? Gözünüz açılıyor. Ama buradaki tespitlerin çoğu yanlış. Ya şimdi spesifik örnek vereyim. Ya kadınlar mesela çok şikayetçi. Diyorlar ki erkekler bizi dinlemiyor. Değil mi? Yani şikayetlerden biri bu.
Dinleyemiyorsunuz ama.
Şimdi niye dinlemiyoruz?
Niye dinlemiyoruz?
Ya? Niye dinlemiyoruz?
Yani futbol maçını belki de ya da televizyondaki herhangi bir şeyi tercih ediyorsunuz.
Mu acaba?
Ya da biz öyle algılıyoruz.
Şöyle bir şey var.
Aşıkken başta onu yapmıyorsunuz ama.
O zaman dinleme merkezi açık demek ki.
Aynen kadınlar burada şimdi şey yapıyor. Yazıyorlar. Yani diyorlar ki acaba aşıkken yapmıyordu, kilo mu alıyorum, yaşlanıyor muyum, beni başka biri mi var, beni beğenmiyor mu? Hayır. Hiçbir erkek beyni, onu anlatmaya çalışıyorum ben, asla bir dişi beyin kadar iyi işitemez. Şimdi bunun iki tane kavramı var. Bir tanesi. Şimdi beynimizde birçok merkez var. Ne bileyim, konuşma, işitme, görme falan. Şimdi iki yarı küremiz olduğu için bundan solda da var, sağda da var. Soru şu, biz hangisini kullanıyoruz? İkisini de eşit şekilde mi kullanıyoruz? Yani mesela iki eliniz var. Şimdi yazarken mesela siz hangi elinizi kullanıyorsunuz?
Sağ.
Siz de sağ sanırım. İnsanların çoğu sağ eliyle yazıyor. Mesela hiç yakın bir zamanda mesela şuraya adınızı solla yazsanıza. Veya siz solla.
Ben beceremiyorum, evet.
Evet.
İlkokul yazısıyla yazıyorum.
Evet ya, o çok başarılı. Daha önce denediniz mi yakın bir zamanda?
Ha, ben işte beyinle ilgili çalışmalar yaptığım için arada alışkanlık değiştiririm.
Tamam. Ben
mesela topa sol ayakla vururum ben normalde. Ama bunu değiştirmek için, işte beynin o ezberini bozmak için sağla vururum.
Abi saniye, çok ilginç. Şimdi sizde o zaman farklı bir durum var. Siz normalde topa sol ayakla vuruyorsunuz. Vuruyorum. Ama sağ elinizi
yazıyorsunuz. Evet.
Acaba hani bizde ailelerde şöyle bir şey var. Doğdukları zaman çocukları sol tarafı kullanmaya eğilim gösterdiklerinde çeşitli nedenlerden dolayı. Mesela çocuk solla yiyorsa vuruyorlar, sağla yemeği öğretiyorlar gibi. Hı. Sizde öyle bir durum oldu mu?
Yok, hayır, hiç yok.
O zaman çok ilginç. Yani sağla yazıp solla vurmak. Bu da yani
şimdi siz... Beni inceleyin.
Vaka çıkıyor burada.
Vaka çıkıyor.
Şimdi ama neyse, konudan sapmamak adına şunu söyleyelim. Şimdi sağla çok iyi yazarken Özgür Bey, solla hakikaten ilkokul 2 gibi yazdı. Hatta pratiği de olmasına rağmen. Şimdi beyinde de böyle. Söz konusu işitme ve konuşma olduğunda sol taraf dominant kullanıyoruz biz. Sağ tarafı çok sık kullanmıyoruz. Şimdi baktığımızda hatırlayın, konuşmanın başında erkek beyninde testosteron sol yarı kürenin gelişimini geciktiriyordu, değil mi? Doğal olarak sol kafadan hani daha geç geliştiği için erkek sağı kullanmaya meyil gösterebiliyor. 1-0 yenik başlıyoruz. Yani bir dişi beyni kadar iyi değil. 2. Temporal lob. Şu saçımı arkaya attığımda kulağınızın üstüne gelen kısım, dinleyicilerimize öyle anlatalım. Yan taraflarda, beynimizin yan tarafları. Buralar dilin işleyişi ve muhakemeden sorumlu bir alan. Yani söyleneni algılamadan sorumlu.
O zaman şimdi ben böyle sürekli kadınlar saçlarını atarlar ya kulak arkasına. O loba acaba masaj yapıp da konuşma sistemini aktif hale mi getiriyorlar?
Aklınızı seviyoruz.
Bu çok çok çok ilginç bir tespit. Yani normalde alakası yok ama... Hmm. Olabilir. Mesela düşününce niye kafa kaşıyoruz? Ya bunu bilmiyoruz mesela. Hani
herkes farklı bir yeri kaşıyor mesela.
Herkes bir bilmiyorum. Arkayı kaşıyan, önü kaşıyan, ya bunlar çok kıymetli sorular benim için.
Ben enseyi kaşıyorum mesela.
Öyle mi? Hmm. Yani mesela belki buna bakmak lazım. Dediğiniz gibi saçı arkaya atmak belki saçı sadece uzun oldukları içindir ya da neyse. Şu an sizin yorumunuza hayır, böyle bir şey yok baktığımızda. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Niye olmasın falan. Şimdi bu buranın girdi tabakaları hani Berrak Hanım dedi ya işte bazı bölgeler kalın diye. Şimdi kalın deyince insanlar yanlış anlıyor. Bizim Türkçemizde çünkü kalın kafalı diye bir laf var ya hani böyle bir şey, kötü gibi. Bir şeymiş gibi. Kalın demek o dokunun boyutundan bahsederken şu bir beyinde bir alan ne kadar kalın demeyeyim de genişse, büyükse siz o konuda o kadar iyisiniz. Bu o anlama gelir.
Aslında şimdi, kalın kafalı olmak iyi.
Hayır, hayır. Bölgenin ne kadar büyük olması, ya o kalın çeviriyle ilgili bir terminoloji. O doku tabakasının kalınlığını kastediyor ama biz büyüklük diyelim. O bölge ne kadar büyükse o kadar o konuda iyisiniz. Şimdi dişilerde yine temporal korteksteki ilgili bölgeler erkeklere göre yine büyük. Etti mi 2-0? Bu çok fena. Şimdi ben hep aynı örneği veriyorum ama şimdi çok basit, hani erkeklere kızıyoruz bizi niye dinlemiyor diye de, deney şu. Yani sürekli takip edenler sıkılacak ama mevzuyu çok güzel özetliyor. Kulaklık takıyorlar. Kişilere kulaklık veriyorlar. Diyorlar ki size bilimsel olarak kulaklıktan bir kelime gelecek. Duyduğunuz kelimeyi yüksek sesle tekrarlayın. Ya çok basit bir çalışma. Ne var ki bunda? Ne geliyorsa onu söyleyeceğim. Hele sizin gibi radyoyla profesyonel anlamda uğraşan insanlar bu konuya çok çok daha hakimlerdir. Fakat şöyle bir tuzak var. Saniyede bir geliyor kelime. Bazı yerlerde mesela 10 kelimede bir, 7 kelimede bir, bu randomize, tesadüfi, sağdan bir kelime, soldan bir kelime eş zamanlı söyleniyor. Farklı iki kelime. Diyorlar ki acaba hangisini söyleyecek? Şimdi mesela ne gelsin? Önce masa gelsin, sonra sandalye gelsin. Mesela üçüncüde sağdan koyun, soldan armut kelimeleri kulaklıktan eş zamanlı gelsin. Şimdi kadınlar takıyor kulaklığı. İşte masa geliyor, masa diyor. Sandalye geliyor, sandalye diyor. Bu geldiğinde, yani iki farklı kelime geldiğinde kadınlar aynen şunu yapıyor. Şimdi kameramızda olduğu için, YouTube'dan da izleyebileceği için insanlar. Koyun armut diyorlar. Bakın aynı anda gelmesine rağmen kafayla da gösteriyor hangi taraftan ne duyduğunu. Koyun armut. Müthiş bir şey. Erkeklere bakıyorsunuz. Masa masa, sandalye sandalye. Bu geldiğinde gözlerinde mikrosaniye bir donma ifadesi görüyorsunuz. Çünkü beklemedikleri bir şey. Erkeklerin bir kısmı sadece koyunu diyor, anlarım. Bir kısmı sadece armutu diyor, anlarım, ama erkeklerin büyük bir kısmı kormut diyor.
Kormut.
kormut diyor. Kormut derken söyledim de farkında. Kormut, kormut ne ya falan şeklinde bir duruşu da var. Şimdi mesela bakın, bu adam full konsantre deney yapıyor. Aynı anda gelen iki uyarı yani duymamasına neden olabiliyor. O yüzden evde televizyon izleyen adama bir şey anlatmayın. Ya sizi duyamaz. Bilimsel olarak duyamaz.
Duyamaz. Peki beynin biofeedback özelliğiyle şey, bağlantısı var mıdır?
Nasıl biofeedback?
Biofeedback. Feedback.
Feedback nedir?
Yani ağzından çıkanı kulağın duymasını tamamlayan, devreyi tamamlayan bir sistem var.
Hayır, şimdi feedback dediğimiz o geri besleme dediğimiz, bu feedback onun ayrı bir terminolojisi.
Bu farklı bir terminoloji. Bu konuşma eğitimlerinde verilen bir teknik. Belki de onun etkisi vardır. Mesela yüksek sesle bir müzik verdiğinizde kulağa, konuştuğunu devam ettirmez beyin ve sürekli durdurur.
Ha tabii tabii.
Çünkü duyma, yani kontrol mekanizması nedeniyle, güvenlik nedeniyle durduruyor. Şarkı söyletemiyor mesela, söyletmiyor. Çünkü çıkanı duymadığı için durduruyor. İşte biofeedback bunun adı.
Öyle mi? Yani şimdi şöyle bir şey var.
Doktora ders anlatıyor.
Estağfurullah, yok yok. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi vücuttaki en önemli mekanizmalardan biri, hani biofeedback, feedback geri besleme aslında biyolojik olarak. Hani tüm şeylerimiz ona bağlı. Mesela bir yere işte bir uyarı gönderdiğinizde oradan bize bir yanıt geliyor. Yani bunları biofeedback diyoruz ama biofeedback kısmını ilk kez duydum. Samimiyetle
söylüyorum. Beyin içerisinde
o. Ha öyle miymiş, onu da bilmiyordum. Neyse ama burada şu var. Bölgesel farklılıklar da var. Mesela bir başka çalışmada şey diyorlar ya hep erkekler, ya bu kadınlar çok dırdırıcı diyor mesela. Siz hiç dırdırıcı diyen bir erkek kadın duymamışsınız, bir erkek için şikayet eden. Bu dırdır kavramı nedir mesela diye. Bunu araştırdıklarında şu çıkıyor ortaya. Beyin görüntülemesi yapıyorlar baya. Kadınlara ve erkeklere müzik dinletiyorlar. Böyle güzel karışık bir müzik. Ve beyin görüntülemesine baktıklarında kadınların beyinlerinde erkeklere göre bir miktar daha iyi aktivite var. Yani biz bunu görüntülemede görüyoruz. Ama
bağlantı daha çok.
Bağlantı daha çok. Ama erkekte de var. Sıkıntı yok. Yani böyle erkek kötü dinliyor gibi buradan bir yoruma gitmeyiz. Ama sonra bilim insanları şöyle bir şey yapıyor. Gürültü dinletiyorlar her iki denek grubuna. Gürültüden kastımız da şu. Belirli bir frekansta kendini tekrarlayan gürültü. Yani parazit. Parazit diyor. O zzzz falan böyle gürültüler var ya. Belirli bir frekansta kendini tekrarlıyor. Komik olan şu. Kadın onu da işliyor. Yani beyinde proses var. Bir işlem var. Sürekli bakın hep aynı şeyi duyuyor olmasına rağmen sanki ilk kez duyuyormuşçasına beyin aktivite gösteriyor. Erkekte çok ilginç bir mekanizma keşfetmişler. Erkek ilk başta bir dinliyor. Ne zamanki tekrara düştüğünde, ki hani belirli bir frekansa kendini tekrarlayan gürültüydü ya bu, İlk tekrara düştüğünde sistemi eski haline götürmüyor, daha da kapatıyor. Eksiye düşürüyor yani. Tümüyle şarteli indiriyor. Erkek bir şey tekrarladığında şarteli indiriyor. Şimdi bu ne oluyor? Siz diyorsunuz ki bu adam beni dinlemiyor, dur ben buna tekrarlayayım. Tekrarladığınız an adam şarteli size, yani parazit muamelesi yapıyor.
Evet, evet.
Şarteli indirdiği için duymuyor. Duyduğu her kelime falan olduğu için diyor ki bu kadın çok dırdırcı. Değil abi, sen dinlemiyorsun.
Yani. O zaman bütün kadın dinleyenlerimize diyoruz ki eşinizle ya da partnerinizle konuşurken mümkünse başka hiçbir ses olmasın. Televizyon izlemesinler.
En
ya da
fazla
şey
4 saniyelerini alın. Otursun yanına, baksın gözüne, desin ki Hilmi yarın gelirken annemleri almayı unutma, bitti. 4 saniye. Ama ya Hilmi televizyon izliyorken olmasın bu iş.
Tamam, net, kısa, başka.
Çatışmanın sebebini de bulduk aslında yani, bakarsak.
Bir sürü şey var tabii, onlardan biri de o.
Evet. Biz yavaş yavaş programımızın artık sonuna geliyoruz. Zamanımızın sonuna geliyoruz. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Bizim için çok yeni bilgiler, böyle farklı bir
boyuta. Ama sorularımız
boyuta
bitmedi. Tekrar
başlamadık
bir konuk
ya
edeceğiz.
Çünkü beyin yani. Biz bunu tekrar edeceğiz en kısa
i̇nşallah,
zamanda.
İnşallah.
Biraz ara verelim, merak ettirelim. Sonra tekrar tamam, daha detaylıca yapalım. O zaman biz programımızı bitirelim. Çok teşekkür edelim sevgili dostlarımıza. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Ve
ben de Serkan Kara İsmailoğlu.
Haftaya görüşene dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Radyo Doktoru.